Ayrım 3, sayfa 23. Yazar Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçılığı yaşatmak isteyen bağnaz İttihatçıların sözcüsüydü. Ankara'nın yaptığı her şeyi eleştirmeyi görev olarak üstlenmişti. Cumhuriyet'in ilanını küçümsedi, hatta alaya aldı. Zaten Ankara'ya Lozan'dan kalma bir hıncı da vardı. Gelenekçi Velid Ebu Ziya Bey de Cumhuriyet'in ilanını eleştirdi. Velid Bey gibi düşünenler, yenilikten çekinenler, rahatı kaçanlar, düzenle oynamanın ne alemi var diye söyleniyorlardı. Telaşa gerek yok, böyle gelmiş böyle gider. Bunlar Anadolu'nun hiçbir derdi için yüzyıllardan beri kıllarını kıpırdatmamış, Anadolu ile ilgilenmemiş zarif Osmanlı beyleriydi. Dipnot: Besim Atalay Türk adlarını ve Türk büyüklerinin hayat hikayelerini toplayarak yayımlar. Osmanlı döneminde Türk büyüklerinden hiç söz edilmemiştir. Türklük bilinçli bir biçimde unutturulmaya çalışılmıştır. Bugünkü Osmanlıcılar da Türklüğe karşı. Bu ne kadar sakat, tarihin akışına aykırı hasta bir anlayış. Ahmet Emin Yalman bu düşüncelere şöyle bir öneriyle katıldı. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanlığını bırakarak General Washington gibi bir çiftliğe çekilmeliydi. Dipnot: Milli mücadele hem emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşıdır, hem bir ihtilal ve inkılaptır. Ahmet Emin ve benzeri gazeteciler durumu kavramadıkları, bu niteliklere dikkat etmedikleri için bir süre Atatürk'ü zafer kazanmış bir asker olarak gördüler. İhtilal ve inkılap lideri olduğunu idrak edemediler. Bu öneri, bu yarım anlayışın ürenidir. Bir ihtilalci devrimci devrim sürecinin daha başında davasını bırakıp da çiftliğe çekilir mi? Ahmet Emin Yalman ABD'de eğitim görmüştür. ABD tarihini Türk tarihinden daha iyi bilen, Türkiye ile ilgili olayları o eğitimin penceresinden gören ilk aydınlarımızdan biridir. Ahmet Emin Yalman'ı birçok benzeri izleyecek. İstanbul basınının küçük ama etkili bir bölümü Cumhuriyet'i böyle karşılamıştı. Gazi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi özellikle halifecileri çok rahatsız etti. Bugüne kadar devlet başkanlığı makamı boştu. Devleti meclis başkanı geçici olarak temsil ediyordu. Bir gün halife devlet başkanlığı makamına oturabilirdi. Ama Cumhurbaşkanlığının kurulması bu yolu sonsuza kadar kapatmıştı. Lanet olsun! Halifeyi daha fazla yetkiyle güçlendirerek denge sağlanamaz mıydı acaba? Kulise başladılar. Mehmet Akif Bey İstiklal Madalyası'nı ve milletvekillerine dağıtılan ganimet tüfeği ile tahta bavulunu alarak İstanbul'a dönmüştü. Mecliste hiçbir gruba girmemiş, bağımsızlığını korumuştu. Şimdi de hiçbir siyasi akıma kapılmadan dinleniyordu. Heyecandan yorulmuştu. Milletvekilliği önerilmişti de istememiş miydi, yoksa milletvekilliği hiç önerilmemiş miydi, bunu kendisinden başka bilen yoktu. Türk ordusunun İstanbul'a girişini sevinç gözyaşlarıyla izlemiş, yüce Allah'a hamd etmişti. Tek dişi kalmış canavar yani emperyalizm sonunda defolup gitmişti. Damadı Ömer Rıza Bey uygun bir günde sordu: "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" İyice dinlendikten sonra önce İstiklal Savaşı'nın destanını yazacağım. Sonra Veda Haccı ve Peygamber'in o zaman söyledikleri var. Onları nazım halinde yazacağım. Konusu Haçlı seferlerinden alınma bir piyes yazmak da istiyorum. Bir emelim daha var, çocuk şiirleri yazmak. Gülümsedi. Yani işim çok. Bir kenara çekilip durmadan çalışmalıyım. Oysa Gazi'nin Mehmet Akif'ten beklediği çok önemli bir görev vardı. Dipnot: Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı, sayfa 378-379. 4 Aralık günü Tercüman gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın bir demeci yer aldı. Bazı İstanbul gazeteleri ile sözcüsü oldukları ortamlara büyük idealini açıklayarak yanıt verdi. Ülke mutlaka çağdaş, uygar ve yenilikçi olacaktır. Bizim için bu bir hayat sorunudur. Kimi düşünmeye durdu, kimi duymazlıktan geldi. Aynı gün izinli olarak İstanbul'da bulunan Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanında acele edildiği hakkındaki demeci Vatan Gazetesi'nde yayımlandı. Dipnot: Rauf Bey'in demeci hakkında 22 Kasım günü Halk Partisi grubunda görüşme açıldı. Rauf Bey lastikli bir konuşma yaptı. İrade-i milliye taraftarı olduğunu söyledi. Böylece dolaylı olarak cumhuriyetçi olduğunu açıklamış oluyordu. Konunun kapandığına karar verildi. Atatürk nutukta diyor ki, Efendiler, bu karar yüzünden Rauf Bey ve arkadaşlarına bir müddet daha fırkanın içinde fırkayı yıkmak için çalışmak fırsatı verilmiş oldu. İkinci cilt sayfa 298. Rauf Bey üstü kapalı bulanık ifadelerle Cumhuriyet'in ilanından çok Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sisteminin sona erdirilmesine, bir cumhurbaşkanlığı makamı kurulmuş olmasına karşı çıkıyor. TBMM hükümeti sisteminde devlet başkanlığı makamı yoktur. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı olarak devleti temsil ediyordu. Cumhurbaşkanlığı ile devlet başkanlığı makamı doldurulmuştur. Artık devlet başkanlığına halifenin, belki de bir gün padişahın gelebilmesine imkan kalmamıştır. Rauf Bey bunun için eski sistemi savunuyor, cumhurbaşkanlığına karşı çıkıyor. Bu soruya evet demek de zor, hayır demek de. Çünkü Rauf Bey açık konuşmuyor. Muhalifler Mustafa Kemal Paşa'nın diktatörlüğe gideceği kuşkusunu dile getiriyorlardı. Bu vehim en çok Kazım Karabekir ve arkadaşlarında vardı. Gazi diktatör anlayışında olsa padişahın halifenin makamlarına kendisi otururdu. Oturmadı, aklının köşesinden bile geçmedi. Cumhurbaşkanlığında istediği birçok şeyi gerçekleştiremediğine, yetkisinin sınırlarını zorlamadığına tanık olacağız. Kullandığı yöntem ikna yöntemiydi. Yasal yollardan hiç ayrılmadı. Ankara'da büyük tepki uyandırdı. Türkiye 1921 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten beri cumhuriyetti. Anayasanın özünü milli egemenlik oluşturuyordu, sadece adı konmamıştı. Ayrıca durumu çok geren bir de olay oldu. İngiltere'nin emrinde çalışan Hintli Emir Ali ile aynı zamanda İsmailiye mezhebinin lideri olan Ağa Han'ın İsmet Paşa'ya yolladığı bir mektup daha İsmet Paşa'nın eline varmadan 3 İstanbul gazetesinde yayımlandı. İngiliz memuru iki Hintli halifenin hak ettiği mevkiye yükseltilmesini, kısacası saltanat rejimine yeniden dönülmesini istiyordu. Böylece konuya İngiltere de karışmıştı. Mektubun İsmet Paşa'nın eline geçmeden yayımlanması da kuşku uyandırdı. İsmet Paşa durumu görüşmek için İçişleri ve Adalet Bakanlarını rica etmişti. Özel kalem müdürüne çok önemli olmadıkça rahatsız edilmemelerini emretti. İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey halifeye seslenen bir yazı yayımlayarak istifasını gerektirecek bir durum olmadığı halde sakın istifa etmeyiniz diyor. Hüseyin Cahit Bey halife istifa ederse Türkiye'nin hiçbir önemi kalmayacağını ileri sürüyor. Hilafet konusunu içten dıştan niye kurcalıyorlar? Rauf Bey ile Kazım Karabekir Paşa tam da bu sırada halifeyi ziyaret ederek ne demek istiyorlar? Neden daha ilk adımda cumhuriyeti örselemeye çalışıyorlar? Şimdi bu tavırlar ne anlama geliyor? Hükümet bu oyunlara seyirci kalabilir mi? Özel kalem müdürü içeri girince öfkelendi. Ne var? İzmir'den bir telgraf var efendim. Önemli olduğunu sanıyorum. İsmet Paşa telgrafa göz attı, yüzü yumuşadı, sonunda gülümsedi. Bakanlara sahiden önemliymiş dedi. Bir oğlum olmuş. Dipnot Ömer İnönü. Halifelik gibi duyarlı bir konuda açılan zamansız tartışma, hele konuya İngiltere'nin de dolaylı olarak katılması hükümeti çok tedirgin etmişti. Meclisin ilk toplantısında İsmet Paşa gizli oturum istedi ve sert bir konuşma yaptı. Muhterem arkadaşlar, hilafetle ilgili yapmacık tartışmalar ve kışkırtmalar sürerken bildiğiniz gibi yeni bir olay daha oldu. İngiliz hükümeti emrinde çalışan iki Hint Müslümanı hükümetimize ortak bir mektup yazdı. Ama bu mektup daha hükümetin eline geçmeden önce bazı İstanbul gazetelerinde yayımlandı. Anlaşılıyor ki iki İngiliz memurunun amacı nedensiz başlatılan hilafet tartışmalarına destek ve yön vermek. Bizden halifeye idari ve siyasi yetkiler tanımamızı talep ediyorlar. Milletvekillerinin tepkisi büyük oldu. Biri bağırdı. Kim bunlar? Ağa Han ve Emir Ali adlı bu kişiler Londra'da yaşıyorlar. İngiliz hükümetinin ve sarayının yakın adamları. İngiliz hükümetinin programı dışında bir davranışta bulunmaları düşünülemez. Bu bir rastlantı değildir. İngilizler şu sıralar memleketimize yönelik çeşitli tertipler içindedir. Mesela Rodos'ta birçok düşmanca kağıtlar basıp memlekete yayıyorlar. Protesto sesleri duyuldu. Doğu Anadolu'da ajanların ve bazı işbirlikçilerin çalıştıklarını haber alıyoruz. Zamir Bey yanındaki arkadaşına saltanatı ister onlar dedi. Padişah ve hükümetleriyle çok kolay uyuşuyorlardı. İsmet Paşa devam etti. İngiltere'nin yeni devletimizin ve cumhuriyetimizin gücünü sınamak istediğini sanıyorum. durdu, sonra çok kesin bir dille "Biz bu sınava hazırız" dedi. Alkışlar yükseldi. Zayıf, kararsız, fesata açık bir devlet büyük devletlerle dostluk yapamaz, olsa olsa onların emrine girer. Doğru, bravo. Onun için devleti ve cumhuriyeti koruyacak güçlü olduğumuzu kesin olarak göstermek zorundayız. Bu nedenle İstanbul'a bir istiklal mahkemesi yollanmasını, bu yolla meclisin olaya doğrudan el koymasını öneriyoruz. Öneri kabul edildi. İngiltere'ye meydan okumaydı bu. Bugünlerde Bolu Milletvekili Cevat Abbas Bey Gazi'yi ziyarete geldi. Paşa'nın havacılığa önem verin dediğini Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp'tan öğrenmişti. Bakanlık Avrupa'ya havacılıkla ilgili incelemeler için 6 kişilik bir kurul yollamıştı. Türk havacılığını desteklemek için bir dernek kurmak istediğini açıkladı. Gazi Cevat Abbas Bey'i dikkatle dinledi, hak verdi. Havacılık askeri bakımdan olağanüstü önemli. Avrupa, Amerika havacılığı ayrıca büyük bir spor konusu olarak da görmeye başladı. İyi düşünmüşsün, biz de geç kalmayalım. Bilgili, yürekli, kanatlı bir gençlik yetiştirelim. Hayalini geniş tut. Uçak yapmayı bile düşün. Başbakan'a bilgi veririm. Onunla ve ilgililerle temas et. Derneği kur ve bana çalışmaya başladığınızı bildir. Derneğiniz için sağlam kaynaklar bulalım. Dipnot, Gizli Celse Zapıtları 4. cilt sayfa 317-323. İsmet Paşa'nın konuşması özetlenmiştir. İkisi de Şii'dir. Emir Ali İngiliz Krallık Konseyi'nin üyesidir. Ağa Han'ın İngiliz devlet protokolünde ileri bir yeri vardır. İngiliz gizli servisinin ajanıdır. Bu gerçeklerin belgeleri ve olayın ilginç ayrıntıları için Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele sayfa 600-606. Cevat Abbas Bey hazırlıklarını geliştirir. 28 Ocak 1925 günü ilgili makamlara projesini bildirir. Büyük destek görür. Cevat Abbas Gürer'in anıları cepheden meclise büyük önderle 24 yıl sayfa 305. Milli piyango tayyare piyangosu adıyla THK tarafından düzenlenir. Kurban derileri Türk Hava Kurumu'na bağışlanır. İstiklal Mahkemesi İstanbul'a gelince basın bir devrim sürecinden geçildiğini hatırladı. Kansız, idamsız, tutuklamasız, tehditsiz, sıkı yönetimsiz ve sansürsüz olduğu için durumu hafife almışlardı. Frene bastılar. Her devrim gibi Anadolu devriminin de kendine özgü, kurtuluşu kolaylaştırmış mahkemesi vardı. İstiklal Mahkemesi. Meclis bu mahkemenin savcılarını ve üyelerini milletvekilleri arasından seçiyordu. Mahkeme İngilizlerin yolladığı mektubu yayımlayan gazetelerin sorumluları ile İstanbul Barosu Başkanı Hilafetçi Lütfi Fikri Bey'i tutuklattı. Dipnot, 26 Aralık günü TBMM Zafer ve Barış Şerefine Genel Af Yasasını kabul etti, 150 kişi af dışı tutulmuştu. Hükümet bu 150 kişilik listeyi daha kesinleştirmemişti. Hainlerin sayısı bu sayıyı kat kat aşıyordu. Başlıcaları yurt dışına kaçmıştı. Yunanistan'da, Mısır'da, Romanya'da Türkiye aleyhine gazeteler çıkarmaya başlamışlardı bile. Kaçamayanlar geride kalmıştı. Kimi uslu durarak hainliğini unutturmaya çalışacak, kimi ise cumhuriyeti kemirmek için durmadan çalışacak, her muhalif harekete destek olacaktı. 27 Aralık günü hapishaneler boşaldı, Cumhuriyet beyaz bir sayfa açmıştı. Halifeciler de şafak attı. Gazi akşamüstü, eğer durumu uygunsa, Eğitim Bakanı Safa Bey'in bir çay içmek için direksiyon binasına uğramasını rica etti. Bakanla görüşeceğini İsmet Paşa'ya bildirmişti. Bakanlarla başbakana bilgi vermeden görüşmezdi. Zaman zaman direksiyon binasında çalışıyordu. Genel sekreterlik ve özel kalem böyle olunca evde bir tatsızlık olduğunu, paşanın sorun büyümesin diye köşkten kaçtığını seziyorlardı. Safa Bey akşam geldi. Çaylar içilirken Gazi köşkten birlikte getirdiği Fransızca bir kitabı sehpanın üzerine koydu. Bu ünlü Fransız düşünürü Montesquieu'nun L'Esprit de Louis, Kanunların Ruhu adlı kitabıydı. Safa Bey dedi, çağdaş uygarlığı yaratan anlayışı iyi tanımalıyız. Yoksa Batı'nın görünen yüzünün taklitçisi olarak kalırız. Biz Batı'yı taklit etmek istemiyoruz. Bizim amacımız çağdaş uygarlığa katılmak, bu uygarlığa ortak olmak. Hızla gelişmeli, ondan yararlanmakla kalmamalı. Bu uygarlığa katkıda da bulunmalıyız. Bu uygarlığı yaratan beyinlerin eserlerini tanımadan, incelemeden, kavramadan, bu uygarlığın arkasındaki düşünce dünyasını anlamadan çağdaşlaşamayız. Avrupa'nın ikinci sınıf bir kopyası oluruz. Bu kitabı dikkatle okudum. Doğu dünyasını tanımadığı için bazı yanlış şeyler yazıyor. Bunlar dipnotlarla açıklanmalı. Genel olanak her zaman için yararlanılacak çok önemli. Çok uyandırıcı bazı evrensel düşünceleri var ki bunları bilmemiz iyi olur. Bu ve benzeri kitapları çevirtip bastırmalı, halkın, aydınların, gençlerin ilgisine, bilgisine sunmalıyız. Bu kitabı çevirtip yayımlatırsanız memnun olurum. Böyle kitapların birincisi bu olsun. Umarım arkası gelir. Dipnot, kitap çevrilip yayımlanmıştır ama arkası gelmemiştir. Sistemli olarak devamı için Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olması gerekecektir. Doğudan ve batıdan klasiklerin çevirileri ve sürekli yayımı onunla başlar. 1940. Sonra İstanbul'dan gelen iş adamları kurulunu kabul etti. İktisadi konular ile yakından ilgileniyordu. Dipnot, İktisat Atatürk'ün gençliğinden beri ilgilendiği bir konudur. İlgisi gittikçe genişler, birçok eser okur. İzmir İktisat Kongresi'ne açış konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmaları, Medeni Bilgiler kitabı, çeşitli konuşmaları ilgisinin ve bilgisinin açık kanıtlarıdır. Özellikle bakınız Profesör Doktor Mustafa A. Aysan, Atatürk'ün Ekonomi Politikası, sayfa 27-29. Duruşma günü salonu özellikle İstiklal Mahkemesi'nin adını duymuş ama nasıl çalıştığını hiç görmemiş meraklı İstanbullular doldurdu. Mahkeme korkutucu olmaktan çok şaşırtıcıydı. Pratik, hızlı ve sadeydi. Dava birkaç duruşmada bitti, gazetecilerin hepsi beraat etti. Dipnot, Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 42. Baro Başkanı Lütfi Fikri Bey'i ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ay sonra 13 Şubat 1924'te Lütfi Fikri Bey'i affedecektir. Bir dinleyici arkadaşına "Bu bir uyarı, ayağınızı denk alın" demek dedi. "Galiba haklısın." Gazi kaç zamandır durmadan çalışıyordu. 1919 Mayıs'ından beri bir gün bile dinlenmemişti. Yorgunluk dolayısıyla bir rahatsızlık geçirdi. Doktorlar dinlenmesi için ısrar ettiler. Peki. Eşiyle birlikte İzmir'e geldi. Latife Hanım'ın koyduğu sağlığını koruyucu kurallara uyacağına söz verdi ve sözünü tuttu. Yeni yıla İzmir'de girdiler.